Ayrım 37.
Sayfa 355. Halifenin de sürgüne gönderilmesinin ardından Kemalist hanedan için pek elverişli bir ortam doğmuştu. Ama ortada bir hanedan yoktu. Latife çocuksuzdu. Batı dünyasında Latife'nin güzelliğini, yeteneklerini, cesaretini, ilericiliğini ve çekiciliğini tasvir etmek için nehirler dolusu mürekkep dökülüp saçılmıştı. Türkiye'de ise bu manada sadece birkaç nehir akmıştı. Çünkü Latife, Türk kadınlarının ne en cesuru, ne en güzeli, ne en zekisi, ne de en çekicisiydi. O en zenginleriydi. Güçlü arzuları vardı. Bağımsızlığına düşkündü. Güzelliği ya da çekiciliği sınırlı, hırslı, hükmedici, kıskanç bir kadındı. Mustafa Kemal'in kışlasında serbest ve eğlence dolu bir yaşam sürmekteyken, Latife'nin gelişiyle birlikte evine çekildiğini söyleyen Bryant şöyle devam ediyor. Latife ve Kemal, Ankara'da iç içe bir aile yaşamını sürdürüyorlardı. Altı odalı evleri, iki inatçı mizacı barındıramayacak kadar küçüktü. Bu evin çok ufak olduğu meydandaydı. Latife'ye yol vermesi, Türk kadınları için hiçbir şey ifade etmiyor. O ülkesindeki kadın hareketinin lideri değildi. Böyle bir hareket mevcut. Bu hareket ona doğrudan işbirliği yapmayı teklif etmiş, o bunu reddetmişti. Bu hareketin en önde gelen lideri Konstantinopollü Nezihe Hanım'dır. Halide Edip Hanım ise yıldızıdır. Ne var ki eski İstanbul evlerinde ve Boğaz kıyısındaki yalılarda aynen Londra, Paris ve New York'ta olduğu gibi çok parlak, muhteşem eğitim almış, hoşgörülü ve ilerici yüzlerce şahane kadın yaşıyor. Onlar uzun yıllar beklemeden oy haklarını elde etmeyi amaçlıyorlar. Bu kadınlar zamanlarının çoğunu ve paralarının tamamını bugün Türkiye'de açlık çeken yüz binlerce yetim ve mültecinin bakımı için harcıyorlar. The Nation, 26 Ağustos 1925, Louis Bryant. Nation dergisi bugün hala yayın yaşamını sürdüren bağımsız bir yayın organı. Louis Bryant o yılların Amerika'sının Marksist çevrelerinde iyi tanınan bir yazar ve gazeteciydi. Sufrajet hareketine katılan Louis kendisine eşitlikçi feminist olarak tanımlıyordu. Amerikan solunun en ünlü isimlerinden John Reed ile evlendi. Birlikte Rus devrimini izlediler. John Reed'in ölümünün ardından 1920-1923 yılları arasında International News Service adına Rusya ve Türkiye'yi izledi. Mustafa Kemal Latife üzerine makalesini yazdığında Türkiye'den ayrılalı 1,5 yıl olmuş. Fransa'nın Amerika elçisi Bulit ile evlenmişti. Louis Bryant yazısını şöyle bitiriyor. Mustafa Kemal'in bir hanedan kurmak için bir aileye sahip olması gerekiyordu. Ama belki o da varissiz kalmasının tamamen Latife'nin kusuru olup olmadığını düşünüyor. Latife Kemal. Bayan Kemal'i Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olan kocası bir kararname ile boşamış bulunuyor. Diyorlar ki koyu dindar tüm İslam alemi ancak dini bir liderin deruhtesinde olan bir yetkinin bu biçimde kullanılması nedeniyle ayağa kalkmıştır. Bu durum dine uygun olmuş olsa bile çok anlamsız görünüyor. Burada bize bir Türk boşanmasının Türk kocanın canı nerede ve nasıl istiyorsa başvurabileceği bir uygulama haline gelip gelmediğini bize söyleyebilecek İslam hukukçuları yok. Boşanmaya dair sürecin bazı dini gerekleri dışladığını, bu yüzden Kemal'in dini kuralları ihlal ettiği söyleniyor. Modern Türk dünyasında herhangi bir başka dünyada olduğu gibi her şey olabilir. Ancak tarihten aktarılan gelenekler yalan değilse, herhangi bir Müslüman koca dört meşru karısından herhangi birini sadece git diyerek boşayabilir ve o da gider. Burada üç kez boş düşmek yerine kararname yayımlanması irdeleniyor. Makale Latife'nin de boşanmayla ortaya çıkan sonuçtan en az kocası kadar hoşnut kaldığı, kocanın da Türk kadınlığının daha geleneksel tiplerine geri dönüş yapacağı yorumuna yer veriyor. Lady Mary Montagu, 150 yıl önce İstanbul'dan yazdığı mektuplarda İslam dininin kadınlara bir cennet sağlamadığını yazmıştı. Latife Hanım, İzmirli zengin bir tüccarın kızıydı. Anadolu'ya Paris ve Londra'nın Kent banliyösündeki, Chislehurst'teki 3. Napolyon'un zorlukla mezun olduğu okul, eğitiminden dönen küçük Latife böyle birisiydi. Versailles'ten aldıkları cesaretle İzmir'i işgal eden Yunanlıları, Anadolu'dan atmak isteyen Türkler İzmir'e girince karşılaştı Latife ile Kemal. Bu karşılaşma hilafetin kurallarına hiç uygun düşmüyordu. Kısa zamanda evlendiler. Çeyiz sandığı Paris'ten geldi. Elbiseleri, tavırları Lady Mary'nin anlattığı sultanlarınkine değil, Fransa ve İngiltere'deki okul kızlarının elbiselerine benziyordu. Bütün dünya bir Türk generaliyle ve onun eşiyle tanıştı. Sonra bu görüntünün yerini Türk devlet başkanı ile yanından hiç ayrılmayan genç karısının görüntüsü aldı. Onun burnu, ağzı ve çenesi hiçbir zaman tülbent arkasında değildi. Tepeler ve kayalar arasında gezerken hareket etmesini engelleyen, ayaklarına dolanan uzun bir giysisi yoktu. O, kısa etek modasının Asya'daki öncüsü gibiydi. Deniliyor ki 18 ay önce şüpheli bir şahsın dikkatini kendi üzerine toplayarak Kemal'i boşanmanın artık gereksiz kalacağı bir başka dünyaya geçişten kurtardı. Ve şimdi bir kenara atılmış durumda. Görünen o ki Türk hala Türk. Genç Türk, o bildiğimiz klasik Türk oluyor yeniden. Toronto Daily Star, 18 Ağustos 1925. Hayalül Zil. 1990 yılında ABD'de Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmaları bölümünde Jones Kütüphanesi'nde düzenlenen bir sergide Latife ile Mustafa Kemal'in boşanmasına ilişkin bir karikatür yer almıştı. Türkiye'nin liderini Batı maskesini çıkarıp karısını evine gönderen, doğulu bir erkek kılığında gösteren bu karikatürde elinde bohçası, kafasında şapkası olan Latife, şalvara bürünmüş kocası tarafından kovalanırken görülüyor. Bu sergideki karikatürden yola çıkan Yeşim Arat şu yorumu yapıyor. Batılılaşmanın ve kadın haklarının bir numaralı savunucusu Atatürk'ün bile özel yaşamında nasıl geleneksel bir aile reisi olduğunun ya da olabildiğinin çarpıcı bir örneğidir. Bir Mısırlı'nın çizdiği ve 1925'te Kahire'deki haftalık Hayalül Zil dergisinde çıkan bu karikatürün konusu, geleneksel giysiler içindeki Atatürk'ün Batı eğitimi görmüş karısı Latife'yi boşamasıdır. Modernist maskesini ve batıcılığının simgesi olan melon şapka ile smokinini üzerinden çıkarmış olan Atatürk, şehri boşanma usulüyle karısına evden ayrılmasını emretmektedir. Özel alanda karısıyla ilişkisi söz konusu olduğunda, kadın haklarının öncüsü Atatürk, geleneksel bir aile reisine dönüşmekte, erkek-kadın farkı kadınların aleyhine biçimlenmektedir. Yeşim Arat, Türkiye'de Modernleşme Projesi ve Kadınlar, derleyen Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba. Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, sayfa 82-119. 33. Josephine ve Latife. Boşanmanın ardından Latife için çok acılı bir süreç başladı. Onun öfkesi bir anda patlar, kısa sürede sönerdi. İzmir'e gittiğinde öfkesi geçmiş, geriye sadece üzüntüsü kalmıştı. Böyle bir sondan dolayı kendisini de sorumlu görüyor, çocukluk ettiğini düşünüyordu. İzmir'deki beyaz köşk ona hep geçmişi hatırlatıyor, hangi odaya gitse anıları canlanıyordu. Mustafa Kemal'le ilk karşılaştıkları verandaya çıkamıyor, onun duvardaki yağlı boya tablosuna bakamıyordu. Sevgi sözcüklerinin fısıldandığı bu ev şimdi ona bir mezar gibi görünüyordu. Başına gelenlere inanamıyordu. Annesi, babaannesi ve Latife hep birlikte ağlıyorlardı. Latife'nin bakmak bile istemediği İngilizce, Almanca, Fransızca gazeteler kendisinden söz etmekteydi. Özellikle Amerikan basını Latife'ye övgüler yağdırıyor, boşanmayı sürekli gündemde tutuyordu. Latife, sersemlemiş bir vaziyette başına gelenleri anlamaya çabalarken kapısı çalındı ve bir Amerikalı gazeteci onu ziyarete geldi. Önceden tanıdığı birisi miydi, yoksa gazeteci en uygun anı mı yakalamıştı, bilmek mümkün değil. Gazeteciyi kabul etti ve onunla konuştu. Latife Hanım'ın Türkiye'de yayımlanmamış bu ilginç röportajı çökmüş bir kadından çok yaşamaya kararlı bir kadının sözleriyle örülü. Toronto Daily Star, Time dergisi ve New York Times'ta Ağustos ayının son haftasında yayımlanan sözlerini birlikte okuyalım. Türkiye'nin lideri Mustafa Kemal'in başkanlık kararnamesiyle bir kenara ittiği güzel karısı Latife Hanım, özel bir röportajda kendisinin modern bir Joseph'in olduğunu söyledi. Bir insanın mutluluk rüyasının bu şekilde tuzla buz olması ve aşkının bir anda hayatından çıkıp gitmesi korkunç bir şey diyen Latife Hanım'ın evliliğine son veren kararnameye ilişkin ıstırap dolu yorumu şöyle. Eşim çevresindekilerin kendisini kariyeri önündeki engelin eşi olduğuna ikna etmelerine izin verdi ve Napolyon gibi aşkını emellerine feda etti. Latife Hanım gözle görülür biçimde etkilenmişti. Evliliğinin ve mutluluğunun karaya oturacağı korkusu içinde İstanbul'dan bir süre önce ayrılırken her şeye rağmen işlerin düzeleceğini umut ediyordu. Gazete onun önce İstanbul'a gelip sonra İzmir'e gittiğini varsayıyor. İşte yeniden bir Napolyon ve Joseph'in vakası. Ben kocamı sevdim. Onun kendisi ve ülkesi için tüm arzularını gerçekleştirmesi uğruna elimden gelen her şeyi yaptım. Ama artık birlikteliğimiz onun daha fazla ilerlemesine engel oluşturuyor. Joseph'in durumunda olduğu gibi yine feda edilmesi gereken kadın. Ama benim hiçbir şikayetim yok. Eğer boşanmakla onun mutluluğunu sağlayabileceksem bundan memnuniyet ve gurur duyarım. Ama yaşadıklarımı hatırladığım zamanlarda belki biraz yüreğim burulur. Latife Hanım eşinin siyasi konumunu sağlamlaştırmayı bilen ve Türkiye tarihinde bu kadar önemli rol oynayan bir kadından beklenen etkileyici duruşa sahipti. Bu güzel ve metanetli kadının hükmedici bir havası vardı ve devlet işlerinde epey usta olduğu belli oluyordu. Allah'ın bir araya getirdiği bu iki kişi ayrıldı. Çok yazık oldu. Bizimki sizin batıda anladığınız şekilde tam anlamıyla bir aşk evliliğiydi. Kocamla ben cennet bahçesinde bir kadınla bir erkeğin olabileceği kadar mutluyduk. Ta ki yılan çıkıp gelene kadar. Yılan kim diyeceksiniz? Sorunun kafanızda şekillendiğini görebiliyorum. Ancak bu soruya cevap veremem. Bu benim sırrım ve benimle birlikte mezara gidecek. Dünya şu kadarını bilsin yeterli. Kocam geleceği ile eşi arasında bir seçim yapması gerektiğine inandırıldı. O da seçimini yaptı. Latife Hanım, mutlaka söylemem gereken bir şey var diye sürdürdü sözlerini. Bu benim kariyerimin sonu değil. Kadınların kırık kalpten öldüğü günler artık çoktan geçmişte kaldı. Yaralı, örselenmiş bir kalp için çok çalışmaktan daha iyi bir merhem yoktur. Ben de şu andan itibaren ülkem ve kendi cinsim için böyle bir çalışmaya atılacağım. Onlara benim tabiatımdaki bir kadının hevesini kırmanın kolay olmadığını göstereceğim. Latife Hanım ihtirasa yenik düştü. 28 Ağustos 1925, Toronto Daily Star. New York Times ve Time dergisinde yayınlanan haberlerde de Latife'nin benzer sözler söylediği görülüyor. Boşanmaya dair ölene dek saklayacağım dediği sırrın peşine düşen New York Times gazetesi Ankara'daki siyasi ortamı yorumlarken Türkiye'nin Çanakkale Savaşı'ndan bu yana en büyük tehditle karşı karşıya olduğu için bu boşanmanın gerçekleştiği sonucuna varıyor. Devlet adamları ve muhabirler Latife'nin Ankara'dan babasının evine kalbinde taşıdığı kilitli kutunun içindeki sırrı araştırıyorlar. Bu bilmeceyi çözecek tek yöntem tahmin yürütmek. İblis kimdi sorusunun cevabı Musul ve Irak sınırlarında toplanan kara bulutlar olabilir. Türkiye'nin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın güzel, genç, sufrajet karısı Latife Hanım'ı boşadığı öğrenilince kahve dedikodusu alevlendi. Bütün yabancı temsilciler kulaklarını kabarttı. Dünya basını boşanma olayına açıklık getirecek en ufak ayrıntıyı yakalayabilmek için kulak kesildi. Zira hiçbir kral, imparator ya da ülkesine hakim bir lider, Yunanlıları yenen bu sarı saçlı, çelik gözlü, ciddi ifadeli dahi kumandan gibi kolayca nikahlanıp boşanmaz. Yetkililer sükût ediyorlar. Onun adına konuşanlar da boşanmanın tamamen kişisel olduğunu söylüyorlar. Mümkün. Doğulu yöneticiler bu tür olaylarda katlerinin sesini dinleme konusunda ün yapmışlardır. Joseph'in ile Latife arasındaki benzerliğin peşine düşen New York Times'tan John Carpenter, Kemal'in boşanmasına politika karıştı başlıklı 23 Ağustos 1925 tarihli yazısında Napolyon karısı Joseph'ini devlet çıkarları uğruna boşamıştı. Latife de kendisini Joseph'ine benzetiyor yorumuna yer veriyor. Napolyon'un Joseph'inle karşılaştığında yoksul bir topçu subayı olduğuna, planlarını olgunlaştırıp hayata geçirmesinde Joseph'inden büyük destek aldığına dikkat çekiyor. Joseph'in Napolyon aşkı. Tarihin bu unutulmaz aşk hikayesine kısaca göz atalım. Napolyon ile Joseph'in birlikteliğinin en belirleyici yanı birbirlerine olan aşkları ve dramatik ayrılıklarıydı. Evlendiklerinde Napolyon yoksul ve tanınmamış bir generaldi. Joseph'in ise Paris sosyetesinin pırıltılı kadını. Joseph'in Napolyon'un toplum içinde yükselmesine yardımcı oldu. Fransız aristokrasisi ile Napolyon arasında ilişki kurdu. Napolyon onu hep başlıca desteği olarak görür, savaş meydanında da Joseph'inden kuvvet alır, ondan şans yıldızım diye söz ederdi. Joseph'in tahta Napolyon'la birlikte oturmuştu. Tarihçiler Joseph'in karizması ve cazibesi olan bir kadın olarak tarif ediyor. İmparatoriçeliği çok güzel taşımış, çekici yürüyüşü ve etkileyici üslubuyla bütün Paris'i kendisine hayran bırakmıştı. Napolyon'un sık sık metresleri olur ama bu ilişkiler onun Joseph'ine olan aşkını gölgelemezdi. Sosyal ilişkilerinden övgüyle söz edilen Joseph'in de Napolyon sefere çıktığında başka erkeklerle birlikte olur. Bu yüzden aralarında şiddetli kavgalar patlak verirdi. Latife kendisini Joseph'ine benzetirken evliliklerinin ve imparatoriçenin bu yönlerini hiç düşünmemiş olmalı. Joseph'in Napolyon'a beklediği varisi veremedi. Metreslerinden biri hamile kalınca da Napolyon çocuk sahibi olabileceğini fark etti. Yine de kendisine Joseph'inden ayrılmasını telkin eden bakanı Talleyrand'a ''Benim için o kadar çok şey yapmış olan bir kadını boşamak son derece büyük nankörlük olur.'' diye karşı çıktı. Emil Ludwig, Napolyon, 2. cilt, Kastaş Yayınları, İstanbul, 1998, sayfa 323. 13 yıllık evlilik sonunda noktalandı. Napolyon, Avusturya hanedanından Prenses Marie Louise ile evlenip tahtını sağlamlaştırmaya karar verdi. Boşanma kararını bir akşam yemeğinde söyledi sevgili karısına. En mutlu günlerini onun yanında geçirmişti ama Fransa'nın menfaatleri ayrılmalarını gerektiriyordu. Joseph'in onun kararını öğrenince düşüp bayılmıştı. Boşanma törenleri çok dokunaklıydı. Joseph'in yaptığı konuşmada bir varis dünyaya getiremediği için Fransa'nın yüce çıkarları uğruna boşanmaya rıza gösterdiğini söyledi. Böylece Napolyon'a olan büyük bağlılığını kanıtlayacaktı. Napolyon da tören sırasında yaşamını taçlandıran bu 13 yılın kalbinden hiç silinmeyeceğini açıkladı. Joseph'in boşandıktan sonraki yaşamını bir gül bahçesinde geçirdi. Eski kocası zaman zaman onun hatırını sormaya gelirdi. Napolyon'un Rusya seferine çıkmadan önce Joseph'in ziyaret ettiği, ne diyorsun diye sorduğu bilinir. Joseph'in Napolyon Elbe'de sürgündeyken 1814 yılında öldü. Haber Napolyon'a ulaştığı zaman ünlü kumandan kendisini bir odaya kapatıp günlerce yas tuttu. Elbe'den kaçtığı günlerde Joseph'in sevdiği menekşelerle doldurduğu kutuyu ömür boyu yanında taşıdı. Tarih kitaplarında geçen son sözleri Fransa, ordu ve Joseph'in olmuştu. Onların hikayesi Mustafa Kemal ile Latife'ninkinden oldukça farklıydı. Mustafa Kemal Paşa Napolyon'a benzetilirdi. Latife'nin kendisini Joseph'inle karşılaştırmasının birkaç nedeni vardı. Pek çok kişi Mustafa Kemal'i Napolyon'a benzetir, hem komutan olarak hem de siyaseten ikisi arasında benzerlik bulmaya çalışırdı. Bu kıyaslama Latife'yi de ister istemez Joseph'in konumuna oturtuyordu. Bu yüzden Napolyon Joseph'in benzetmesini evli oldukları günlerde de kullanıyordu. Eric Lawyer, adı Türklerin babasıydı ve öyleydi. Smithsonian, Mart 1996, cilt 26. Latife Napolyon ile Josephine'in hayatına ilişkin kitaplar okurdu. Josephine'in el falına bakan falcının hikayesi ona hep çocukluğunda kendi el falına bakan çingeneyi hatırlatmıştı. Çünkü falcılar ikisine de büyük saadet ile felaketi bir arada yaşayacaklarını söylemişlerdi. Mustafa Kemal Napolyon'a benzetilmeye hep karşı çıkar, bir general olarak Napolyon'u takdir etse de onun kendi çıkarlarını, Fransa'nın çıkarlarının üstünde tuttuğunu düşünürdü. Napolyon, taç ve şeref peşinde koşan bir maceracıdır, derdi. Damar Arıkoğlu, adı geçen eser, sayfa 304. Bir İngiliz gazeteciye de şunları söylemişti. Ben Napolyon'u hiç sevmiyorum. Çünkü Napolyon her şeye kendi şahsını sokardı. Mücadelesi muayyen bir dava için değildi. Kendi şahsı içindi. İşte bu cihetle bu gibi adamlar için kaçınılmaz olan felakete uğradı. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri 3. Sayfa 81. Kadın hakları açısından bakıldığında Mustafa Kemal bu konuda öncü bir rol üstlenmeyi kendine ilke edinmiş bir lider olarak kabul ediliyor. Napolyon'un kadın hakları karnesi ise zayıf. Tahta çıkışının 200. yılında Napolyon'un 6. kuşak torunu Charles Napolyon, ünlü imparatora şu eleştiriyi yöneltmişti. Napolyon'un en büyük başarısızlığı ne Waterloo yenilgisidir ne de Rusya'da yaşadıkları, kadınlara karşı tamamen tepkisel ve muhafazakar tutumudur. Bugün kadın haklarından ve kadın erkek eşitliğinden söz eden bizler için bir utançtır. Associated Press, 2 Aralık 2004. Napolyon boşanırken kendi yaptığı kanunu çiğnemişti. Napolyon, imparatorluk çapında geçerli olacak kanunları yazılı hale getirirken, bütünlüğü olan bir hukuk sistemi kurdu. Napolyon yasası olarak anılan Fransız Medeni Kanunu'nu da hazırlatan Napolyon'du. 1999 tarihli bir Josephine biyografisinde, Napolyon'un sosyal yaşamı düzenleyen kanunların hazırlanmasında Josephine'e yetki verdiği anlatılıyor. Carol Erickson'a göre Napolyon pek çok reforma Josephine'in ön ayak olduğunu düşünerek bu görevi ona bırakmıştı. Carol Erickson, Josephine, A Life of the Empress, St. Martin's, 1999, sayfa 240. Napolyon'un hayatını yazan Emil Ludwig de Josephine'in Medeni Kanun'un boşanmayla ilgili kısımlarının taslağı hazırlanırken çok büyük bir alaka gösterdiğini yazıyor. Napolyon bu sıralarda karısının çocuğu olmaması halinde devletle ilgili nedenlerle karısını boşamak zorunda kalıp kalmayacağını düşünmeye başlamıştı. Josephine'in bu olasılıktan korkması onu evlilik bağlarının güçlendirilmesi taraftarı haline getirirken Napolyon ise kendi çıkar hesaplarının dürtüsüyle evliliğin sona erdirilemez olmasına ısrarla karşı çıkıyordu. Napolyon evlilikle ilgili konularda hukuk mahkemelerinin işe karışmasına karşı çıkar ve mahkeme sadece bu isteğin varlığı durumunda boşanmayı ilan etmekle yükümlüdür derdi. Emil Ludwig, Napolyon, sayfa 191-192. Kanadalı tarihçi Profesör Roderick Phillips'in Napolyon Josephine boşanmasına ilişkin yorumu şöyle.